Neyse adımız yemek yolunda
yere, için. Yemek.
Hayatın Sesleri.
Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. 15.05'i gösteriyor Türkiye saati. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 11 Aralık 2018 Salı gününde sizlerle birlikteyiz Hayatın Sesleri ekibi olarak. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır, teknik masada Sefa Aktan, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Önümüzdeki 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız değerli dinleyenler. Artı 90 312 463 34 19 ya da 463 34 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabiliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr adresinden yine yorumlarınızı e-posta yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Facebook ve Twitter sayfalarımızdan hem bizim paylaşımlarımızı takip edebilir hem de yine yorumlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Hayatın Sesleri sayfamızdan. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de ortak yayında olduğumuzu sizlere hatırlatalım. İnternet üzerinden de bizleri dinleyebiliyorsunuz. Değerli dinleyenler, her gün olduğu gibi bugün de güzel bir müzikle başlayacağız. Ardından çok kıymetli konuklarımız ve çok önemli konularımız olacak.
Kavgamız bir
Efendim şarkıda dediği gibi bu dünya kimileri için zor. Bugünkü ilk konumuz da bununla ilgili işte. Mültecileri konuşacağız bugün. Çok güzel bir belgeseli konuşacağız. İnsan haklarını konuşacağız. TRT Belgesel Yapımcısı Pınar Şenel stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler.
Şimdi TRT Belgesel Yapımı Çerçevede Yeni Hayat belgeselini konuşacağız ama öncesinde siz bir belgesel yapımcısınız.
Evet.
Biraz belgesellerle ilgili dilerseniz dinleyicilerimize genel bir bilgi vererek başlayalım. Siz
olur,
de bu
nasıl
yolu
isterseniz.
Nasıl seçtiniz? Zor mu bir kere bir belgesel çekmek?
Evet, bazı zorlukları
meşakkat
var tabii ki. Yani gerçeği yeniden üreten her eserin kendi türüne özel avantajları ve dezavantajları var. Kurgusal bir eser üzerinde çalıştığınızda ana meseleniz o kurgunun gerçekliğini sağlamak olur. Fakat belgesel gibi aslında kurgu yapmadığınız, gerçeği olduğu gibi aktarmaya, mümkün olduğunca olduğu gibi aktarmaya çalıştığınız bir yerde o gerçeklik duygusundan kopmadan gerçekliği yeniden üretmek tabii ki önemli bir konu oluyor. Zorluk ilk başta buradan başlıyor diyebiliriz. Gerçekliği yeniden üretmek derken şunu kastediyorum. Malum olduğu üzere bütün sanat eserleri ya da dinleyicilerin, izleyicilerin, kültür sanat alıcılarının alımlamasına sunulmuş her eserin sınırlı bir süresi var. Bu sınırlı sürede anlatmak zorunda olduğunuz için konuyu bir takım ekleme çıkarmalar, elemeler ya da simgesel anlatımlar eklemek zorunda kalıyorsunuz. İşte gerçekliği yeniden üretmek dediğim, demeye çalıştığım böyle bir şey. Dolayısıyla bunu yapma ediminizde ister istemez yaratıcı bir edim oluyor. Her ne kadar belgeselin kendisi, gerçekliğin temsili de olsa siz onu sunarken yeniden ürettiğiniz, yeniden yarattığınız için bir seçme işlemi yaptığınız için bu bir yaratıcı eylem. Ve bunun doğru ölçülerde yapılması da İlk bariyer tabii ki.
Evet.
Dikkat etmemiz gereken ilk husus. Evet. Gerçeklik duygusunu kırmamak.
Peki ben şunu merak ediyorum. Siz şimdi sanat eserleri ne de değindiniz. Sanat eserlerinde de bunu merak ediyorum ben aslında. Konu sizi bulduğunda mı bir belgesel yapma fikri çıkıyor? Yoksa ben bir belgesel yapayım diye yola çıkıp konu mu arıyorsunuz?
İlki daha çok tabii ki. Yani bu işle görevli olduğunuz müddetçe ikincisi de söz konusu olabilir elbette. Fakat yaşadığımız dünya bize o kadar çok veri sunuyor ki herhangi bir şekilde bir konu bulamadım, bir konu arayımdan ziyade konular gelip sizi buluyor zaten. Ve bir belgesel de aşağı yukarı böyle başlıyor. Bir şey sizi çok heyecanlandırıyor. Ya da daha geniş bir şemsiyede söylersek bir şey herhangi bir özelliğiyle çok ilginç geliyor. O kadar ilginç geliyor ki size, bunu başkaları da bilmeli diyorsunuz. Bunu başkalarına da anlatmalıyım. Bu güdüden yola çıkarak şairseniz şiir yazabilirsiniz, öykü yazarıysanız öykü yazarsınız, belgeselciyseniz onun belgeselini yapmaya çalışırsınız. Orada keşfettiğiniz bir gerçeklik vardır, hayata dair bir söylem vardır ve bunu o kadar önemsersiniz ki sizde saklı kalmasını istemezsiniz, dışarı yansıtmak ve herkese duyurmak istersiniz. Yani bir belgeselin aşağı yukarı özü itibariyle böyle başladığını söyleyebilirim. Daha sonra buna uygun, konusuna uygun teknik çalışmalar başlıyor tabii ki.
Evet. Bu da ne kadar gerçek ve hayatın içinden olduğunu gösteriyor aslında,
evet,
değil mi?
Evet.
O yüzden de hiç konu sıkıntısı çekilmiyordur bence.
Hayır tabii, zaten belgesel dediğimizde tek bir tür değil zaten. Anlatı türlerine göre ve işlevlerine göre farklı farklı belgesel türleri var. Örneğin sadece doğada çalışmaktan hoşlanıyorsanız doğa belgeseli malum hani aslında en popüler belgesel türünün en
popüler deyince hep o gelir aklımıza.
Evet, türlerinden birisi. Onun hazırlığı ve çalışması farklı. Toplumsal içerikli bir şey yapıyorsanız o farklı. Belge film dediğimiz başka bir örnek var. Benim bir önceki yaptığım belgesel buna bir örnek teşkil edebilir. Derleyen Bela Bartok adında bir belgesel yapmıştım. Kompozitör olarak tanıdığımız Bela Bartok Aynı zamanda etnomüzikolog ve dünyanın pek çok yerinde halk müziği derlemeleri çalışmaları yapmış ve pek bilinen bir gerçek değil, bilinen bir durum değil. 1936'da davet üzerine Türkiye'ye de gelmiş. Türkü derlemek için. Macar halk türküleriyle arasındaki benzerliği, varsa bir benzerlik, onu bulgulamak üzere. İşte benim bunu anlattığım belgesel bir belge film oldu. Yani hem Béla Bartók'un demeçleri, yazdıkları, konferansları, hem derlediği türkülerin notaları, Béla Bartók'un kendi biyografisine ilişkin bilgiler, o döneme ilişkin arka plan bilgileriyle birlikte harmanlanarak bir belgesel oluşturdu. O anlamda bir belge film örneğiydi. Bunun gibi yani çeşitlenebilir tabii.
Evet.
Pek çok belgesel türü var.
Şimdi sizin belgeseliniz oldukça ismi de çok dikkat çekiyor. Konu olarak da dün de İnsan Hakları Günü'ydü.
Evet.
Çok önemli bir günün ardından konuşuyor olacağız. İnsan hakları deyince son dönemde yaşanan mülteci sorunu,
evet,
aslında haberlerde, bültenlerde, bazı sanatçılar aracılığıyla aslında çok da altı çizilen bir konu ki siz de bunun altını çizmişsiniz bu belgeselle.
Evet.
Çerçevede Yeni Hayat.
Evet.
Nasıl doğdu bu belgesel?
Biraz önce sormuştunuz hani konu sizi mi buluyor diye. Bu konu beni buldu gerçekten. Bu çok aslında herkesin başına gelebilecek türden. Burada çalışan, Afgan masasında çalışan arkadaşımız Aysultan Hayri bana Afganistan'da yaşarken eski bir öğrencisinin buraya geldiğini, artık ailesiyle birlikte burada mülteci olduğunu ve tabii ki geçinmek için para kazanmak zorunda olduğunu, acaba TRT işlerinde onu kameraman olarak görevlendirip görevlendiremeyeceğimizi sordu bana. Bu pek mümkün değil. Bizim TRT olarak geniş bir kamera servisimiz var. Bu açıdan dışarıdan hizmet satın almaya ihtiyaç duymuyoruz pek. Fakat ben daha önce şu anda çatısı altında bulunduğumuz bu radyoda yapımcı olarak çalıştım yıllarca. Ve o zaman bu kadar yoğun akım yoktu tabii ki ve bizim bu radyonun gündeminde olmak üzere Avrupalı Türkler, yurt dışında yaşayan Türkler özelinde göçmenlik konusu benim için hep bir ilgi alanı olmuştu ve o konuda,
evet,
öğrendiklerimi unutmamayı, yenilerini öğrenmeyi istiyordum zaten. Ve ben olaya göçmenlik, mültecilik açısından yaklaştım ve yine de tanıştım bu arkadaşlarla. Tanıştığımda onlardan duyduğum hikaye beni gerçekten vurdu. Çünkü bu insanlar kendi ülkelerinde, yani Kabil'de yaşarken, Afganistan'ın başkenti, genç bir çiftten bahsediyoruz. Hafiz ve Süheyla Yusefi çifti. Hep ikisi de belgeselci ve televizyoncu.
Evet.
Televizyonun her alanında çalışmışlar. Spiker, editör, prodüktör, yönetmen, birlikte çektikleri belgeseller var. Yani sizin ve benim, Gülnur Hanım, meslektaşımız bu insanlar. Yani biz burada neysek, bu masanın etrafında biz neysek şu anda, onlar da kendi ülkelerinde aynı durumdalar. Fakat hayat bu. Kendilerini bir anda radikal grupların baskısı sebebiyle mülteci buluyorlar ve Türkiye'deler.
Evet.
Yani hayal etmek, biraz empati kurmak gerekir. Benim bu belgeseli yapmak isterken çıkış noktalarımdan biri de bu. Mülteci akını, yani dünyadaki mülteci nüfusu gün geçtikçe artıyor ve bunların haberlere yansıma oranı arttıkça bizim de yabancılaşma oranımız artıyor. Artık alışmaya, artık duyarsızlaşmaya başladığımız bir durum haline geliyor. Oysa ki mülteci akınında, mülteciler genel kütlesi içinde en büyük oranı kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Bu insanlara karşı biraz daha empatik yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum.
Evet.
Ve ben Süheyla ve Hafiz'le tanıştığımda tam da bunu hissettim işte. Yani bu insanlar benim arkadaşım, meslektaşım ve bu burada mülteciler ve çok zor durumdalar tabii ki. Neden zor durumdalar? Çünkü şuna açıklık getirelim yeri gelmişken, mülteci olmakla göçmen olmak arasında fark var. Mülteci olmak gerçekten can güvenliği sebebiyle yurdunuzu terk etmeniz anlamlı.
Zorunluluktan aslında,
evet,
bir bakıma değil mi?
Ve bunu kanıtlamanız gerekiyor. Bunu kanıtladıktan sonra mülteci olabiliyorsunuz ve mülteci olduktan sonra da sığındığınız ülkenin sizi tekrar oraya göndermemek gibi bir sorumluluğu oluyor. O nedenle tüm dünyada mültecilerin sayısı aslında az. daha çok göçmenlerden söz ediyoruz. Ve evet. Türkiye'de bu uluslararası koruma altındaki yabancılar olarak geçiyor. Statüleri böyle. Ve buna ilişkin yasada 6458 sayılı kanun. Şimdi mültecilerin haklarını düzenleyen 1951 Cenevre Sözleşmesi. Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir sözleşme bu. Uluslararası malum. Savaş sonrası yapılan bir sözleşme olduğu için savaş sonrasında ortaya çıkan göçmen kitlelerine hitap etmek üzere hazırlandığından ilginç bir not. Türkiye için 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne baktığımızda Türkiye'nin batısından gelenleri mülteci olarak kabul ediyor Cenevre Sözleşmesi. Doğusundan gelenleri değil. Oysa ki biz ve tüm dünya doğudan gelen göç akınıyla karşı karşıyayız. Cenevre Sözleşmesi bu anlamda işlevsiz kaldığı için 6458 sayılı kanunla uluslararası koyan mülteci olmayan, olamayan, durumu uymayan ya da mülteci olmak için beklemekte olan, başvurusunun sonucunu beklemekte olan insanlar için 6458 sayılı kanunla hakları verilmeye çalışılıyor ve Yusefi çiftinin durumu da buydu. Evet. Ben onlarla tanıştığımda. Bu da şu anlama geliyor, bir cümleyle ekleyeyim. Çalışma izni almak, yani bir göçmenin çalışma izni alması çok zor. Çünkü sığındıkları, yani sadece Türkiye'de olduğunu zannetmiyorum bunun.
Diğer ülkelerde de böyle.
Tabii Türkiye açısından, en iyi bildiğimiz yer açısından bakacak olursak ülke içinde zaten bir işsizlik var. Yani her ülke tabii ki öncelikle kendi vatandaşının haklarını sağlamayı düşünür. Ve göçmenlerin çalışma izni alması bu anlamda zor oluyor. Çalışma izni almadan çalışırlarsa ne olur? Sınır dışı edilebilirler. Mülteciler sınır dışı edilemezken koruma altında olanlar edilebilir. Bu da başlandığı noktaya geri dönmektir. Hele ki can güvenliği korkusu varsa.
Evet. Şimdi sizin dediğiniz gibi empati yapmak lazım aslında ama bazen insan bir şeyleri kaybetmeden onun farkına varamıyor zannediyorum ki böyle evet. örnekler maalesef ki aslında çok yakınımızda, önümüzde. İşte onlardan birisi sizin önünüze çıkmış. Kırıkkale'de yaşıyorlar evet. zannediyorum değil mi? Sizin çekimleriniz de orada
evet,
yapıldı.
Evet, doğru.
Bu çiftin hayatı mıdır konu? Nasıl evet. ilerledi belgesel?
Tamam, o güzel bir şeyi hatırlattınız bana. Kırıkkale, neden Kırıkkale'deler? Türkiye'de 62 tane uydu kent var. Yani uydu kent demek büyük değil, küçük ve orta ölçekli kent. Yusefi ailesinin gönderildiği kent Kırıkkale. Birleşmiş Milletler'e kayıt yaptırdıktan sonra İl Göç İdaresi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne kayıt yaptırıyorlar göçmenler. Ondan sonra da bir kente gönderiliyorlar ve Kırıkkale'de onların kaderine çıkan kent. Şimdi belgeselde şunu anlatıyoruz. Onların hayat hikayesini tabii kısmen özetliyoruz. Ama çerçevede Yeni Hayat isminin neden verildiğini söyleyecek olursam biraz daha açıklayıcı olacak. Dinleyicilerimiz tabii aşinadırlar. Bir görüntü üretmek bir çerçeve içinde bir kompozisyon yapmaktır değil mi? İster fotoğraf çekiyor olalım, ister film çekiyor olalım. Bir karenin, bir çerçevenin, bir dikdörtgenin içinde bir kompozisyon yaparız. Şimdi asıl meslekleri televizyonculuk ve belgeselcilik olan bu çiftin hayatında da nesneleri belli bir çerçeve içinden görme alışkanlığı var tabii ki. Evet. Çektikleri ürünler doğrultusunda. Ama burada artık çerçevelerine başka kareler giriyor. Burası onların ülkesi değil, burası başka bir ülke. Aşina değiller çok şeye. Ve kendi çerçevelerine yeni bir hayat, sıfırdan yeni bir hayat doldurmaya çalışıyorlar düşüncesinden hareketle çerçevede Yeni Hayat ismini koyduk. Belgeselin de alt izlekleri buna uygun. Yani zaman dizinsel bir hayat hikayesi anlatımından ziyade onların yaşam öykülerindeki ilginç noktaları yeri geldiğince vermek. Ama esas olarak burada nasıl ayakta kalmaya çalışıyorlar onu anlatmaya çalıştık. Yine çok beni çok etkileyen bir şey. Şimdi orada belgeselci olan birileri başka bir ülkede sığınmacıyken ne yapabilir? En iyi bildiği şey nedir, yani neye dayanabilir? İşte bizimkiler de düğün videoculuğu yapıyor. Yani Afganistan'da sahip oldukları her şeyi satarak kendilerini buraya atabilmişler. Satmadıkları tek değerli şey kameraları. Çekim yaptıkları kameraları ve o kamerayı kullanarak Kırıkkale'de düğün videoculuğu yapıyorlar. Bazen Türk düğünlerinde, bazen Afgan düğünlerinde. Ve çerçevelerindeki, yeni çerçevelerinin içeriğinden birisi de bu mesela. Fakat bu arada hayallerini koruyorlar. Örneğin Hafiz röportajlardan birinde, ben burada uzun metrajlı film çekmek istiyorum dedi. Güzel. Yani hayal, çok ezikler, üzgünler, yoksullar, çok dalgınlar, göçmenlere özel bir dalgınlık hali vardır yani, böyle bir ayaklarının yere basmamasından ötürü. Ama ikisi de hiçbir zaman yalnızca hayatta kalma mücadelesinden söz etmediler. Aynı zamanda hayallerinden de söz etmeye devam ettiler.
Umutlular hala yani.
Evet, değil evet.
Mi? Çok tabii, önemli bir şey aslında.
Tabii. İki de çocukları var zaten.
Ne güzel.
Küçük kız Rubina geldiğinde 2,5 yaşındaydı. Şimdi 4,5 yaşında oldu. Oğlan Ramiz de ilkokula burada başladı. Tabii çocuklar açısından çok mutlular. Çünkü orada can güvenlikleri yoktu. Burada evet. Okula gidebiliyorlar. Ramiz hemen o çocuk dimağıyla Türkçeyi hemen kavradı. Anne babasına Türkçe çeviri yapıyor şu anda. Anne babası da Türkçe kursuna gidiyor onların ama Ramiz bayağı bir işi götürüyor. Onlar burada mutlular diye, onlar da mutlular ve çocukları olması dolayısıyla da tabii umutlarını beslemeleri için bir yeterli sebepleri oluyor. Çocuklar da muhtemelen kendilerine benzeyecekler zaten. Ramiz o kocaman kamerayla alıp bayağı bir şeyler çekiyordu. Hatta biz çekim ekibi olarak ona başka bir küçük kamera götürdük, yani hediye ettik. Belki anne babaların izlerinden gidip burada birer basın mensubu, birer belgeselci olacaklar. Çünkü 5 yıl ikamet ettikten sonra göçmenlerin yurttaşlık hakkına başvurma durumları söz konusu. Fakat bizim Yusefi ailesi gerçekten çok uyumlular. Aslında bütün Afgan mülteciler, göçmenler Türk toplumuyla gerçekten uyumlular. İyi kaynaşıyorlar. Yusefiler de kendilerini Kırıkkale'de sevdirdiler. Hatta Kırıkkale Valiliği'nin bir tanıtım belgeselinde görev verildi Hafize. Oradan bir birlikte işbirliği de var. Vatandaşlık başvurusu yapılması talebi idari mercilerden gelmiş. Şimdi o başvuru sürecindeler. Belki bir süre sonra Türk vatandaşı da olacaklar.
Evet, onlar için çok güzel bir haber. Çok da sevindim ben kendi adıma.
Evet.
Şimdi belgeseli izlemek isteyecek mutlaka dinleyicilerimiz. Merak uyandırdı. Evet. Umuyoruz ki de merak uyandırsın zaten. Bu kadar konuştuk. Dediğimiz gibi altı çok çok çizilen bir konu mültecilik. Nereden izleyebilirler, nasıl ulaşabilirler, sizden tabii, onu da duyalım.
Tabii ki. Şimdi bu TRT Belgesel Kanalı adına çekilmiş bir yapımdı. 1 Mart 2018 tarihinde yayınlandı. Ve TRT Belgesel Kanalı kendi resmi YouTube'daki resmi sayfasına belgeseli yükledi. Dolayısıyla YouTube'a girip Çerçevede Yeni Hayat yazdıklarında TRT logolu o belgeseli dinleyicilerimiz bulup seyredebilirler.
Seyredebilirler. Tekrar hatırlatalım. Çerçevede Yeni Hayat ismiyle TRT Belgesel Kanalı'nın yapımı olduğunu da hatırlatalım. Pınar Şenel imzasını taşıyor değerli dinleyenler. Barcelona'da da bir gösterimi oldu zannediyoruz, evet, değil mi belgeselin?
Evet, Barcelona'da
bir film festivaline katıldı.
Evet, Barcelona, New York ve Paris'te yapılan bir gezici festival var. İnsan Hakları Film Festivali. Orada geçen ay, Kasım ayında daha doğrusu, bir gösterimi yapıldı. Doğrusu bu bizi çok mutlu etti. Yani teması insan hakları olan bir festivalde yer bulmuş olması, hani emeklerimizin de biraz evet karşılık bulduğu gibi bir anlama geldi. Başka festivallere de katılımımız oldu. Ocak ayında Yunanistan'a gidiyorum ben. Kalamata kentinde Peloponez Belgesel Film Festivali'nde yine gösterim olacak. Yurt içinde bazı festivallerde gösterildi. Bakalım festival yolculuğu bir şekilde belki devam edebilir. Bu neden sevindiriyor bu bizi? Ödül alıp almamak önemli değil. Ne kadar çok platformda gösterilirse o kadar çok seyirciye ulaşmış oluyor. Ve o kadar çok geri bildirim, etkileşim olanağı yakalamış olduğumuz için mutlu oluyoruz. Evet. Ama insan hakları temalı Barcelona'da yer almak beni ayrıca onurlandırdı.
Evet, çok çok önemli bence de. Ne kadar çok alanda, arenada yer alırsa o kadar çok dikkat çekeceğini düşünüyorum bu konunun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ediyorum. Vakit ayırdığınız için.
Ben bize. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Buranın da eski bir çalışanı olarak Pınar Hanım'a özellikle teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
TRT belgesel yapımcısı Pınar Şener konuğumuzdu değerli dinleyenler. Çerçevede Yeni Hayat ismiyle YouTube üzerinden TRT logosuyla izleyebilirsiniz belgeseli.
Evunasından inde dere akar denize yaşlansaydık sevdum. Karaymış dalinun açtığı beyaz çiçeği. Bu sevdadan faydayı geçirmişiz zaman. Yüce dağ değildim, duman sardı başımı. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdumi. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Kemen çem dertli zaten yüreğim yara. Böyle ayrılık olmaz hep mi bu batım kara. Çıranın yalisinde vardır küçük bir liman. Gelmeyelim göz göze ağlarım dayanamam. Yüce dağ değildim, duman sardı başımı. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdumi. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Ceda değili dum duman sardı başımı. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdumi. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Daha kavuşamadan.
Değerli dinleyenler, konularımız bugün birbirinden güzel. Şimdi de Dede Korkut'u konuşacağız. UNESCO listelerine alındı biliyorsunuz. Destan, masal ve müzik Dede Korkut mirası. Türkiye'nin kültür mirası olarak UNESCO listelerine alındı. Dünden kalanlar köşemizde bugün Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ konuğumuz. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk.
teşekkür ederim.
Şimdi UNESCO'nun listelerini çok duyuyoruz. Aslında farklı farklı listeler var bildiğim kadarıyla. Sizden bir uzman ağzından aslında önce isterseniz bunu duyarak başlayalım.
Olur.
Dinleyicilerimiz için daha açıklayıcı olur.
Evet, yani özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde tabii savaş pek çok yıkım yarattı. Kültürel miras üzerinde hem somut olan hem somut olmayan kültürel miras unsurları üzerinde çok ciddi bir yıkım bırakınca böyle bir girişimde bulundu dünya. Ve UNESCO Sözleşmesi 1945 yılı Kasım ayında Londra'da 44 devletin katılımıyla imzalandı. Türkiye'de ilk 10 ülkeden bir tanesi imzalayan bu anlamda. Yani bu kadar kültürel mirası güçlü olan bir ülkenin de başka türlü davranması beklenemezdi. Gerçekten bu anlamda ben ülkemle gurur duyuyorum doğrusu. Daha sonrasında 20 Mayıs 1946 tarihli ve 4895 sayılı kanunla da onaylanıyor bizim UNESCO üyeliğimiz. 2011'de Filistin'in de üyeliğiyle birlikte 195 ülkeye yükseldi. Yani 44 ülkeden çok daha bütün ülkeleri neredeyse kapsayacak çok da kapsamlı bir kuruluş haline geldi bu anlamda. Yani dünya mirasını gerçekten sahip çıkarak korumaya çalışan bir kuruluş. Biz zaman zaman bu kurumun yürütücülüğünü de üstlendik. Yani onların detaylarına çok girmeyeyim, yürütme kurulunda yer aldık. Ama diğer taraftan UNESCO Milli Komisyonu'nun kurulması var. Yani Türkiye Milli Komisyonu'nun kurulması. O da 25 Ağustos 1949'da yani kuruluşundan çok kısa bir süre sonra Türkiye'de Türkiye'nin UNESCO temsilciliğini ve buradaki işlerini yürütmek üzere bir milli komisyon hazırlanıyor. Yani aradaki teması sağlamak üzere ve dolayısıyla 25 Ağustos 1949'da böyle bir imza atılmış oluyor. Biraz önce sözleşmelerden bahsettiniz. Pek çok sözleşmesi var. Belki hani birkaç tanesini burada dile getirmek iyi olabilir. Özellikle kültür alanındaki sözleşmeleri. 1954 tarihli silahlı bir çatışma halinde kültür mallarının korunması sözleşmesi. Çünkü çıkışından bahsettik. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın bir daha olmamasını tabii ki diliyor dünya ama bir taraftan da savaşın bitmeyeceğini de maalesef dikkate almak zorundalar. O yüzden öncelikle böyle bir durum olursa kültürel mirasın korunması ama hali hazırda yakın çevremizdeki savaş yerlerinde görüyoruz durumu. Yani maalesef Afganistan'da olsun, Suriye'de olsun.
Az önce konuğumuzda konuştuk
evet, maalesef pek çok kültürel miras, Bosna'da yani pek çok kültürel miras maalesef savaşla yok oldu. Yeniden yapıldı ama onun yerini tutmaz tabii ki gerçek ürünlerin yerini. Yine 1970 tarihli kültür varlıklarının yasa dışı ihracat, ithalat ve mülkiyet transferinin yasaklanması ve önlenmesi tedbirleri sözleşmesi. Bu da tarihi eser kaçakçılığını engellemek adına yapılan bir sözleşmeydi. 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi ki bu işte bizim imzaladığımız sözleşme Dede Korkut gibi kahve kültürü gibi mesir macunu gibi hani pek çok somut olan ve somut olmayan mirasımızın listeye girmesini sağladığımız sözleşme bu sözleşme ve 2013 tarihli somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesine tarafız. Biz yine ülkemizin kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi sözleşmesi de söz konusu. Bu da 25 Mart 2017 tarihli resmi gazeteyle yayınlanmış durumda. Şimdi tabii biraz önce bahsettik pek çok yani Dede Korkut 17. unsur olarak listeye girdi. Temsili listeye alındı. 2017 yılı Mart ayında UNESCO'ya gönderilmişti bu teklif ve Kasım ayının sonunda da bu yıl kabul edildi, temsili listeye alındı. Tabii Dede Korkut kitabı, Dede Korkut işte biraz önce siz de söylediniz yani sadece Dede Korkut veya Korkut Ata da değil, dans, müzik ve hani destan, kültür bu masal, anlamda masal hani zaten Dede Korkut dediğimiz evet destan kültüründen çünkü Türkler hem kendileri doğal destan yazan yani yazan demeyelim de daha doğrusu çünkü şifahi gelenek aslında destan üreten ve sonrasında da bu anlamda diğer ülkelere, diğer kültürlere de yazdıran, onların da üretmesine sebep olan bir millet. Öyle güçlü destanlarımız var bizim kültürümüz bu anlamda destan kültürümüz çok güçlü. Sonrasında yavaş yavaş destan kültürü hikaye kültürüne dönüyor. Yani Dede Korkut hikayeleri diyoruz ama aslında kökünü destan kültüründen alıyor. Ve Dede Korkut kimdir diye sorarsak da aslında menkıbevi bir şahsiyet. Yani günümüzde belki en doğru ifadesiyle belki aşık diyebiliriz. Yani ozan diyebiliriz. O dönemin ozanlarından. Çünkü kitaplarda bahsedilen, Dede Korkut'la ilgili anlatılan kitaplarda bahsedilen tarzı görünce kafamızda bir ozan kimliği beliriyor. Kopuzuyla böyle söyleyen. Çünkü sizin de biraz önce söylediğiniz gibi müzik var işin içerisinde, dans var. Hatta bir şaman olduğu, belki dini ritüellerin meydana gelmesinde etkili olan bir şaman olduğu bile söyleniyor. Dolayısıyla böyle bir kahramandan bahsediyoruz. Belki de hayali bir kahraman, hani kimisi bu kişinin gerçekte yaşayan bir kişi olduğunu da söylüyor. Mesela Reşidüddin Cami-ü-Tevarih'te diyor ki dört büyük Türk hükümdarına müşavirlik yapmış bir millet büyüğüdür diyor kendisi için. Mesela bu önemli, çünkü tarihi kaynak olarak Cami-ü-Tevarih önem verilen kaynaklardan bir tanesi. Yine kimisi diyor ki Göktürk kitabelerini yazan Yolu Tigin gibi bir ata hoca olabilir deniliyor. Yani bu anlamda tam net elimizde bir bilgi yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Türk dünyasının ortak bir zaten kişisi. Ortak bir kültürü. Zaten Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere çok uluslu bir şekilde bu dünya listesine girmesi için uğraşıldı. Dünya mirası listesine girmesi için. Çünkü sadece Türkiye'nin mirası değil bu. Türk dünyasının tamamının mirası. Hepsi Dede Korkut dediği zaman veya Korkut Ata dediğimiz zaman bütün Türk dünyasındaki ülkelerde, kişilerde evet, yani biz bunu tanıyoruz, bizim atamız dedemiz duygusu oluşur. O yüzden hepimizin ortak mirası olarak girdi listeye. Bu yüzden de hani kimliğinin ne olduğundan çok bıraktığı atasözleri, yani kitaplarında, hikayelerinde anlattığı. Bir de onu söyleyeyim, 15. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınmış. Yani daha öncesinde şifahi bir kültür tabii ki. Söylene söylene geliyor ve baktığımız zaman aslında Orta Asya geleneğini yansıttığını düşünüyoruz. İlk böyle çıktığını düşünüyoruz ama diğer taraftan şifahi olduğu için gezici ve dolayısıyla coğrafyadan coğrafyaya değiştiği zaman da, yayıldığı zaman da zaman zaman Oğuz boylarından bahsediyor, zaman zaman Osmanlı'ya dayandırıyor. Hani hikayelerin içerisine Battal Gazi gibi kahramanlar giriyor. Yani Dede Korkut hikayelerinin şöyle bir yapısına baktığımız zaman tabii çok ortak özellikler var. Bu ortak özelliklerin içerisinde ağırlıklı olarak Oğuz boyları ile ilgili kültür ögeleri var ama dediğim gibi coğrafyasına göre zaman zaman Orta Asya ögeleri taşıyan, zaman zaman Anadolu ögeleri taşıyan taraflar da var. Hatta bazen dini ögeler var. Hazreti Ali ile ilgili cenknamelerde gördüğümüz hikayeler gibi bir takım hikayeler de girmiş işin içerisine. Dolayısıyla bu anlamda önemli. Diğer taraftan ben hani süre bitmeden bir başka noktaya da vurgu yapmak istiyorum. Şimdi biz temsili listeye aldırdık. Tabii biz bunun daimi listeye alınmasını amaçlayarak bunu yaptık. Peki şimdi gidip sorsak kaç kişi gerçekten Dede Korkut hikayesi biliyordur? Özellikle de gençlerimize sorsak, Dede Korkut çok iyi olmuş, İyi ki de yeni listeye alınmış der mesela. Peki bize hani bir tane bir şey anlat Dede Korkut'tan desek herkes kitlenir kalır.
Evet.
Yani dolayısıyla biz bunu istiyoruz ama ne kadar bunun farkındayız, bu kültürel mirasın ne bırakmış bize? Yani biz Andersen masalları dediğimiz zaman 5 tane 10 tane isim sayarız, masalları anlatabiliriz. Kırmızı Başlıklı Kız kimdir biliriz, hepsini biliriz bunların ama bir Bamsı Beylek dediğimizde yeni nesil bunu bilmiyor. Yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Şimdi uzun uzun o araştırmalardan bahsetmeyeyim sonuçlarından ama şunu gösteriyor bize. Gençler 3 farklı lisede yapılmış ki bu liselerden bir tanesi özel bir lise ve Dede Korkut da dahil olmak üzere somut olmayan kültürel mirasa ilişkin bir ders var. Yani Dede Korkut da anlatılıyor. Biraz onların bir farkındalığı yüksek o çocukların. Mesela ismi Dede Korkut olan bir okulda yine yapılmış. Onlar dahi Dede Korkut deyince, yani okulun ismi Dede Korkut olmasına rağmen, çünkü pek çok sokak ismi var, pek çok cadde ismi var, kültür merkezi ismi var Dede Korkut ismi verilen. Aslında ülkemizde dediğim gibi bu bilinen bir kültür ama bu kadar işte, ismini biliyoruz sadece, gerisi arkası boş. Dolayısıyla çocuklar çok fazla hikayelere ilişkin, karakterlerine ilişkin, ne bıraktığına ilişkin, bu hikayelerde ne anlatıldığına ilişkin çok fazla dönüt veremiyorlar maalesef. Bu bize şunu getiriyor. Biz eğer bunun kalıcı listeye girmesini istiyorsak, O zaman hakikaten Dede Korkut'u tanıtacak başka çalışmalar yapmamız lazım. Dede Korkut bizim için ne anlam ifade ediyor? Bizim kültürel mirasımız olarak gençlerimize ne ifade ediyor, ne bırakabilir? Hı hı. O zaman şöyle düşünülebilir. Mesela somut olmayan kültürel miras müzeleri var. Gittikçe de daha yaygınlaşıyor. Bu müzelerde Dede Korkut'la ilgili bir takım çalışmalar yapılabilir. Çünkü biliyorum ki uygulamalı çalışmaları var halk bilim alanının. Ve orada mesela bir otağı, çadır gibi bir şey kurulabilir. Kopuzla bir Dede Korkut tiplemesi canlandırılarak Dede Korkut nasıl ozan olarak kendi hikayelerini anlatıyorsa böyle bu şekilde. Çünkü Dede Korkut'ta sıklıkla tekrarlanan şu tür cümleler var. Mesela buradan bir tane okuyayım. Yücelerden yücesin, kimse bilmez niçesin, görklü tanrı. Hani görklü tanrı ne, biraz daha kulaklarına bir çalınsın. Mesela Resul Aleyhisselam zamanına yakın bayat boyundan Korkut'a da derler bir er koptu. Oğuz'un ol kişi tamam bilicisiydi. Ne der ise olur idi. Gayıptan dürlü haber söyler idi. Hak Teala onun gönlüne ilham eder idi. Yani bir merak etsinler bu kimmiş böyle diye. Ve o dili merak etsinler. Çünkü dil de bu anlamda bir kültür. Yani onun kullandığı isimler mesela bugün Tepegöz, hani biz Hollywood çizgi filmlerinde, animasyonlarında bir sürü canavarla karşılaşıyoruz. Evet. Hollywood sürekli kahramanlar üretiyor, sürekli canavarlar üretiyor. Hı hı. Ve bunların hiçbirisi bize yakın canavarlar değil. Şimdi isimlerini...
Aslında kültürümüze hani, çok uzak yani.
Evet, çok değil da mi? Uzak üstelik. Biz pedagojik olmadığı düşüncesiyle Dede Korkut hikayelerindeki bir takım karakterleri, bir takım işte canavarları falan söylemiyoruz. Ama bunlar da son derece kendi kültürümüzle... özdeşleşen karakterler. Tepegöz bence bir üzerine film yapılabilecek kadar malzeme çıkarabilecek bir karakter. Yine Deli Dumrul mesela. Deli Dumrul hikayesi. Bamsı Beylek hikayesi. Genellikle Bayındır Han döneminde geçmiş Bayındır Han'a ilişkilendirilen ve onun çevresindeki çeşitli karakterlere yönlendirilen hikayeler bunlar. Yani bir şekilde eğitimin içerisine alınması lazım diye düşünüyorum. Yine edebiyat derslerinde, sosyal bilgiler derslerinde Dede Korkut'a özel olarak vurgu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buradan gençlere öğretilebilecek değerlerimiz var. Türk kültür değerlerimiz var. Bunların üzerinde durabilir diye düşünüyorum. Yine mesela bunun dışında yaygın eğitimde pek çok halk merkezi, halk kültürü, halk eğitimi merkezi var mesela. Ne bileyim Oya isimleri verilebilir. Bunlarla ilgili Dede Korkut hikayeleriyle ilgili tablolar yapılıp çeşitli okullara, çeşitli yerlere, kültür merkezlerine asılabilir. Hani merak uyandırmak için, hı hı. Dede Korkut'u tanıtmak için. Bence hani biz dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz bu mirası ama önce kendimiz tanıyor muyuz diye açıkçası ben bu çalışmayı yaparken bir soru işareti içerisinde kaldım. Çünkü hiç iç açıcı değil görüntü. Hı hı. Çoğu gencimiz bundan habersiz ve bu artarak gitmeyecek. Yani hani daha çok tanınarak gitmeyecek. Bence daha çok unutularak gidecek. Yabancı isimler, yabancı kültürler sarmış durumda. Şunu izninizle okumak isterim. Öcal Hoca'nın çünkü bu konuda bir bilinç yaratabilmek için epeyce UNESCO'da da burada da çalışmaları var. Bir ara Facebook hesabından sürekli Dede Korkut'la ilgili paylaşımlarda bulunuyordu. Bu paylaşımlardan birinde şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Dede Korkut'taki kimi olay ve kahramanların günümüz sanat eserlerinde ve gündelik hayatta kullanıldığı zaman uygulamalı halk biliminin kültürel ifadelerinin çeşitliliği adına bir kale daha fethedeceğini, benim hani biraz önce söylemeye çalıştığım şeyi, kitle kültürü ve küresel sinemanın sunmuş olduğu batı kültürü kaynaklı olay ve kahramanların tercihinin Türk sanatının esin kaynaklarındaki çeşitlilik sorununu yeniden irdelemesiyle çözümleneceğini belirtiyor. Ve diyor ki Pinokyo yerine yalancı oğlu Yaltacuk. Bizde böyle bir karakter var zaten. Biz niye Pinokyo'yu öne çıkarıyoruz diyor. Zeyna yerine Selcan Hatun mesela. Hı hı. Yani sorsak Selcan Hatun'u kimse bilmiyor ama Zeyna'yı birçok çocuk bilir mesela. Kurt adam, cadı, Drakula, zombi, Hades, Polifem gibi Yunan mitolojisi veya Ortaçağ Hristiyan efsaneleri kaynaklı korku tiplerinin yerine hortlak, albastı, acüze, enkabut, koncalos, tepegöz gibi Türk kültüründeki madem hani bunları pedagojik olmadığı için çocuklara göstermeyelim diyoruz ama bir şekilde diziler kanalıyla, masallar kanalıyla bunlar gidiyor mu çocukların dünyasına? O zaman bunların yerine Türk kültüründe olanları kullanalım da hiç değilse çocuk Dede Korkut'u tanısın, Dede Korkut hikayelerini bilsin. Bir tane anlat dediğimizde anlatabilsin hiç değilse. Evet. O yüzden hani bu tanıtımı da ben çok önemsiyorum. O yüzden bizim bu anlamda kültürel miras listesinden önce bir kendimize dönüp kaldı ki bizim aslına bakarsanız pek çok şiir, pek çok tiyatro eseri, animasyon yapımları, sinema eserleri yani yapılmış bunlar. tamamen de yapılmamış değil ama gittikçe azaldığını görüyorum. Önceden daha yoğunluklu olarak buna önem verilirken zamanla bu etkinin gittikçe azaldığını görüyoruz. Bu pek çok kültürel unsurumuz da böyle. Yani kaybolmasına izin vermeyecek olanlar da sadece halk bilimciler değil. Bu bilince sahip olan herkes bence. Şu anda bu yayını yapan sizler de öyle. Bence bu konuda hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Ben çok önemsiyorum bunları çünkü kimin kulağına giderse o kadar önemli. Yani yurt dışındaki dinleyicilerimiz mesela belki daha uzaklar ama çocuklarına bahsedebilirler veya buraya geldiklerinde somut olmayan kültürel miras müzelerine giderek onlardan bilgi isteyebilirler. Eminim onlar yardımcı olacaklardır bu konuda. Dilerim en kısa zamanda kalıcı listeye de gelir. Bu arada tabii ki Türkiye 17. olarak biraz önce bahsettim Dede Korkut'u temsili listeye aldırdı ve en çok kültürel unsur kaydettiren bu listeye en çok kültürel unsur kaydettiren 5. ülke olma sıfatına da hak kazandı. Bu da çok önemli. Yani biz bunu durduk yere almıyoruz. Gerçekten çok ciddi bir kültürel mirasımız var. Bundan da bahsetmeye devam edeceğiz. Bir gelecek haftada kahve kültüründen bahsetmeyi düşünüyorum. 5 Aralık'ta çünkü onun yıl dönümüydü. Kahve
sahip olduğumuz ne kadar önemli çok kültürler güzel değerlerimiz. Kahve de onlardan bir tanesi.
Kahve de onlardan bir tanesi. Yani şöyle düşünmeyelim. Kahve sadece bir içecek. Hayır, yani o bir gastronomik kimliktir. Bir kimliğin parçasıdır. Ben Dede Korkut da öyle. Sadece bir hikaye değildir.
Size söylediğinize belki tamamlayıcı olacak. Süremizin de sonuna geldi. Aslında kahve bizim yüzyıllardır sahip olduğumuz bir şey ama sanki bir başka kültürden gelip de buralarda satılmaya ya da işte sabah kalktığımızda kahve için bu kültür yayılmaya başlayınca sanki bizde hiç yokmuş gibi davranıyoruz. Bazı evet. şeyler de aslında biz ona yıllardır sahibiz.
Kesinlikle.
Ama
kesinlikle.
Farklı bir şekilde belki bize yansıtılıyor. İşte çocukken içilmez, işte yetişkinler içer evet, falan filan evet, der. Evet. Misafirlikte içilir evet, gibi. Evet, evet. Ama günlük hayata sanki başka kültürlerden gelip de sokuluyor gibi oluyor.
Aslına bakarsanız bu da öyle işte. Yani bizim hiç hikayelerimiz evet, yokmuş gibi. Halbuki Keloğlan hikayeleri var.
Değil mi?
Yani Dede Korkut hikayeler var. Bizim öz be öz kendi kültürümüzden ve biraz önce okudum küçücük bir parça. O kadar hani Türkçe öz be öz Türkçe kelimeleri ve ifadeleri içeriyor ki belki bunu okurken aynı zamanda sadece kültürel miras olarak ögelerimizi değil kültürel mirası dilimizi de geliştireceğiz. Yani öz Türkçe'ye ilişkin pek çok şeyi kulağa duyacak çocukların en azından.
Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben
teşekkür ediyorum.
TRT bir TRT mensubu olarak da aslında gurur duyuyorum. Siz şimdi Keloğlan dediniz, Bamsı Beyrek dediniz. Aslında bu karakterlerin yer aldığı TRT Çocuk'ta çok güzel çizgi filmler var.
Evet.
O yüzden TRT'de bu kültürleri
sahip çıkmak en kurum
adına görevini yerine getiren bir kurum. Çok teşekkür ediyoruz.
Yayınımıza
katıldığınız için. Değerli dinleyenler, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ konuğumuzdu. Dede Korkut mirasını konuştuk. Yarın yeni bir konuyla 15 haberlerinin ardından burada olacağız. Hoşça kalın.
Hayatın sesleri.
Bilecik 25 Yalova'ya.